Ayrım 33, sayfa 422. 100. Robert Langdon gözlerini açıp kendini barok tarzı freskli bir kubbenin altında bulduğunda, nerede olduğunun ya da ne zamandır şuursuz yattığının farkında değildi. Başının üstünde dumanlar uçuşuyordu. Ağzının üstünde bir şey vardı, bir oksijen maskesi. Onu çıkardı. Odada feci bir koku vardı. Yanan et kokusu gibi. Langdon başının zonklamasıyla birden irkildi, doğrulmaya çalıştı. Beyazlar içinde bir adam yanında çömelmişti. Langdon'ı yeniden sırt üstü yatıran adam, "Riposati," dedi. Dipnot, dinlen. Sono il paramedico. Başı yukarıdaki dumanlar gibi dönen Langdon fazla dayanamadı. Ne halt oldu. Aklına panik hissettiğine dair düşünceler geliyordu. Tıbbi görevli, Sergio Salvatore dedi. Fare kurtardı. Langdon kendini daha da kötü hissediyordu. Fare mi kurtardı? Adam Langdon'ın kolundaki Mickey Mouse saati işaret etti. Langdon hatırlamaya başladı. Alarmı kurduğunu hatırlıyordu. Boş gözlerle saate bakarken aynı zamanda saati fark etti. 22:28 olmuştu. Aniden dikilerek oturdu. Ardından her şeyi hatırladı. Langdon itfaiye şefi ve onun birkaç adamıyla ana sunağın yanında duruyordu. Ona bir sürü soru soruyordu. Langdon dinlemiyordu. Onun aklında kendi soruları vardı. Tüm vücudu ağrıyordu ama hemen harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Kilisenin karşı tarafından bir pompiyoro ona doğru yaklaştı. Tekrar kontrol ettim efendim. Sadece Kardinal Guidera ile İsviçreli muhafızların komutanının cesedini bulduk. Burada bir kadına dair hiçbir iz yok. Rahatlamış yoksa dehşete mi kapılmış olduğuna emin olamayan Langdon, grazie dedi. Victoria'yı yerde bilincini kaybetmiş bir şekilde yatarken gördüğünü biliyordu. Aklına gelen tek açıklama pek de rahatlatıcı değildi. Katil telefonda fazla anlaşılmaz konuşmamıştı. Cesur bir kadın, iştahım kabardı. Belki bu gece sona ermeden ben seni bulurum ve bulduğumda... Langdon etrafına bakındı. İsviçreli muhafızlar nerede? Hala haber alınamadı. Vatikan'ın hatları kilitlendi. Langdon kendini yalnız ve yenik hissetti. Olivetti ölmüştü. Kardinal ölmüştü. Victoria kayıptı. Hayatının yarım saati uçup gitmişti. Langdon basının dışarıda toplanmaya başladığını duyabiliyordu. Üçüncü kardinalin korkunç ölümü şimdiye dek yayınlanmadıysa çok yakında canlı yayında duyurulacağına emindi. Kamerlengo'nun olabileceklerin en kötüsünü dikkate alarak tedbiri almış olmasını diliyordu. Lanet Vatikan'ı boşaltın. Yeterince oyun oynandı. Kaybettik. Langdon birden onu gayrete sevk eden tüm etkenlerin Vatikan şehrini kurtarmaya yardım etmek, dört kardinali kurtarmak, yıllarca incelediği kardeşlikle yüz yüze gelmek aklından uçup bittiğini fark etti. Savaş kaybedilmişti. İçinde yeni bir dürtü yanıp tutuşuyordu. Basitti. Yalın, ilkel. Victoria'yı bul. İçinde aniden bir boşluk hissetti. Langdon güç durumların on yılların yapamayacağını yapıp iki insanı birleştirebileceğini daha önce sıkça duymuştu. Şimdi buna inanıyordu. Victoria'nın yokluğunda yıllardır duymadığı bir şey hissediyordu. Yalnızlık. Acı ona güç verdi. Aklındaki diğer her şeyi bir kenara iterek dikkatini topladı. Hashashi'nin keyiften önce işine bakması için dua etti. Aksi takdirde Langdon çok geç kalacağını biliyordu. Hayır dedi kendi kendine. Vaktin var. Victoria'yı alıkoyanın hala yapacak işleri vardı. Sonsuza dek yok olmadan önce son bir kez daha su yüzüne çıkmalıydı. Langdon bilimin son mihrabı diye düşündü. Katilin son bir görevi kalmıştı. Toprak, hava, ateş, su. Saatine baktı. 30 dakika. Langdon adamların arasından geçerek Azize Teresa'nın vecdine yaklaştı. Bu kez Bernini'nin işaretine bakarken neyi arayacağına dair en ufak şüphesi yoktu. Melek rehberliğinde yüce av. Uzanıp yatan Azize'nin tam üstünde arka zemindeki yaldızlı alevlerin önünde Bernini'nin meleği duruyordu. Meleğin eli sivri uçlu bir ateş oku tutuyordu. Langdon'ın gözleri kilisenin sağ tarafına doğru kavis çizen okun gösterdiği yönü takip etti. Karşısına duvar çıkmıştı. Okun gösterdiği noktaya baktı. Orada hiçbir şey yoktu. Langdon okun elbette duvarın ardında Roma'da bir yerleri işaret ettiğini biliyordu. Langdon yeni bir kararlılıkla şefe dönüp bu taraf hangi yön oluyor diye sordu. Yön mü? Şef Langdon'ın gösterdiği tarafa göz attı. Aklı karışmış gibiydi. Bilmiyorum, batı sanırım. O tarafta hangi kiliseler var? Şefin aklı daha da karışmış gibiydi. Düzinelerce, neden? Langdon kaşlarını çattı. Elbette düzinelerce vardı. Bana bir şehir haritası lazım, hemen. Şef birini itfaiye kamyonundan harita getirmesi için yolladı. Langdon yeniden heykele döndü. Toprak, hava, ateş, Victoria. Kendi kendine son işaret su dedi. Bernini'nin suyu. Oralarda bir yerlerdeki bir kilisedeydi, samanlıkta bir iğne. Hatırlayabildiği tüm Bernini eserlerini aklından geçirdi. Suya ithaf edilen bir şey olması lazım. Langdon, Bernini'nin Triton heykelini gözünün önüne getirdi. Yunan deniz tanrısı. Sonra onun bu kilisenin dışında tamamen ters yönde bulunduğunu fark etti. Kendini düşünmeye zorladı. Bernini suyu övmek için hangi figürü yontmuş olabilir? Neptün ve Triton mu? Ne yazık ki bu heykel Londra'daki Victoria Albert Müzesi'ndeydi. Signor, bir itfaiyeci haritayla gelmişti. Langdon ona teşekkür ettikten sonra haritayı sunağa yaydı. O an soruyu doğru kişilere sorduğunu anladı. İtfaiyecilerin haritası Langdon'ın gördükleri arasında en ayrıntılı olanıydı. Biz şimdi neredeyiz? Adam gösterdi. Barbarini Meydanı'nın yanında. Langdon yönü tayin etmek için bir kez daha meleğin okuna baktı. Şef doğru tahmin etmişti. Haritaya göre melek batıyı işaret ediyordu. Langdon haritada bulundukları noktadan batıya doğru bir çizgiyi takip etti. Neredeyse aynı anda tüm ümitleri suya düşmüştü. Parmağının hareket ettiği her santimde minik siyah haçla işaretlenmiş bir başka binaya rastlıyordu. Kiliseler. Şehir onlarla doluydu. Langdon'ın parmağı sonunda kiliseler bölgesinden çıkıp Roma'nın banliyölerine varmıştı. Nefes vererek haritadan geriye doğru adım attı. Lanet olsun. Tüm Roma'ya göz gezdiren Langdon ilk üç kardinalin öldürüldüğü üç kilisenin yerini saptadı. Şigi Şapeli, San Pietro, burası. Şimdi hepsine birden bakarken bulundukları yerlerde bir tuhaflık fark etti. Kiliselerin Roma'ya gelişi güzel dağılmış olduklarını zannediyordu ama kesinlikle öyle değildi. Üç kilise sanki sistematik biçimde şehir büyüklüğündeki dev bir üçgenle birbirlerinden ayrılıyorlardı. Langdon bir kez daha baktı. Bunu hayal etmiyordu. Başını kaldırmadan birdenbire Penna dedi. Birisi ona bir keçeli kalem verdi. Langdon üç kiliseyi daire içine aldı. Nabzı daha hızlı atıyordu. İşaretlerine bir kez daha baktı. Simetrik bir üçgen. Langdon'ın ilk aklına gelen bir dolarlık banknotun üstündeki hükümet mührüydü. Her şeyi gören gözü olan üçgen. Ama mantıklı değildi. Sadece üç noktayı işaretlemişti. Hepsinin birden dört etmesi gerekiyordu. Peki su hangi cehennemde? Langdon dördüncü işareti nereye yerleştirirse yerleştirsin, üçgenin bozulacağını biliyordu. Simetriyi korumanın tek yolu, dördüncü işareti üçgenin içine yerleştirmekti, ortasına. Haritada o noktaya baktı, hiçbir şey yoktu. Zaten bu fikir canını sıkmıştı. Bilimin dört öğesinin birbirine eşit olduğu kabul edilirdi. Su daha özel değildi, su diğerlerinin merkezinde değildi. Ama yine de içgüdüleri ona sistematik düzenin tesadüfi olmadığını söylüyordu. Hala resmin bütününü göremiyorum. Tek bir seçenek kalıyordu. Dört nokta üçgen değil, başka bir şekil çiziyordu. Langdon haritaya baktı. Belki de bir kare. Karenin sembolik bir anlamı olmamasına rağmen en azından simetrikti. O an mükemmel bir kare çizilemeyeceğinin farkına vardı. İlk üçgenin açıları 90 derece değildi ve bu haliyle daha çok yamuk bir dörtgene benziyordu. Üçgenin çevresindeki diğer olası noktaları gözden geçirirken beklenmedik bir şey oldu. Daha önce meleğin okunun yönünü belirlemek için çizdiği çizgi ihtimallerin birinin tam üstünden geçiyordu. Afallayan Langdon o noktayı daireye aldı. Şimdi haritadaki dört işarete bakıyordu. Uçurtmaya benzeyen garip bir elmas şekline. Kaşlarını çattı. Elmaslar Illuminati sembolü değildiler. Sonra yeniden Langdon bir an ünlü Illuminati elmasını hatırladı. Bu düşünce elbette aptalcaydı. Aklından uzaklaştırdı. Ayrıca bu elmas uçurtma gibi uzuncaydı. Illuminati elmasının kusursuz simetrisine sahip değildi. Sonra son işareti yerleştirdiği noktaya bakmak için öne eğildiğinde dördüncü noktanın Roma'nın ünlü Navona meydanının tam ortasına denk geldiğini fark etti. Meydanda büyük bir kilise olduğunu biliyordu ama zaten bir kilise bulunduğunu düşünerek parmağını oradan geçirmişti. Bildiği kadarıyla orada Bernini'nin hiçbir eseri yoktu. Kilisenin adı Azizi Agnes idi. İnancından vazgeçmeyi reddettiği için hayat boyu seks kölesi olmaya mahkum edilen tutsak bakire genç kıza Azizi Agnes'in adı verilmişti. O kilisede bir şey olmalı. Langdon kilisenin içini gözünde canlandırarak zihnini yokladı. İçeride Bernini'ye ait veya suyla ilgili hiçbir eser aklına gelmiyordu. Haritadaki yerleşim düzeni de canını sıkıyordu. Bir elmas. Tesadüfi olamayacak kadar belirgindi ama bu belirginlik hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bir uçurtma mı? Langdon doğru noktayı seçip seçmediğini düşündü. Neyi gözden kaçırıyorum? Cevabı bulması 30 saniyesini aldı ama anladığında akademik kariyeri boyunca hiç duymadığı bir coşkuya kapıldı. Illuminati dehasının asla sonu gelmeyecek gibiydi. Baktığı şekil aslında bir elmas çizmiyordu. Langdon komşu noktaları birleştirdiği için dört nokta elmas şeklini almıştı. Illuminati zıtlıklara inanır. Kalemiyle karşılıklı noktaları birleştirirken Langdon'ın parmakları titriyordu. Gözünün önündeki haritada bir haç şekli duruyordu. Bu bir haç. Bilimin dört öğesi gözlerinin önüne serilmişti. İşaretler Roma'ya yayılarak kocaman bir haç oluşturmuşlardı. Şaşkınlıkla bakarken aklına şiirin bir dizesi geldi. Yeni yüzüyle merhaba diyen eski bir dost gibi. Roma'da ara mistik öğeyi. Roma'da. Sis perdesi kalkmaya başlamıştı. Langdon cevabın gece boyunca gözünün önünde durduğunu anladı. İlluminati şiiri mihrapların nasıl yerleştirildiğini açıklıyordu. Bir haç. Roma'da ara mistik öğeyi. Kurnaz bir kelime oyunu yapılmıştı. Langdon, Roma'da kelimesinin şiirin ölçüsünü bozmamak için eklendiğini düşünmüştü. Oysa çok daha farklı bir niyetle yazılmıştı. Bu, dizenin içinde saklı bir başka ipucuydu. Langdon, haritadaki haç şeklinin Illuminati'nin en üstün ikilemlerinden biri olduğunu fark etti. Bilim öğeleriyle oluşturulmuş dini bir semboldü. Galileo'nun aydınlanma yolu hem bilimi hem de Tanrı'yı övüyordu. Bulmacanın geri kalan parçaları hemen o anda yerine oturmaya başladı. Navona Meydanı. Navona Meydanı'nın tam ortasında Azize Agnes Kilisesi'nin önünde Bernini en ünlü heykellerinden birini yaratmıştı. Roma'ya gelen herkes onu görmeye giderdi. Dört Irmak Çeşmesi. Bernini'nin suya kusursuzca ithaf ettiği Dört Irmak Çeşmesi, eski dünyanın dört büyük nehrini övüyordu. Nil, Ganj, Tuna ve Rio Plata. Su diye düşündü Langdon, son işaret mükemmeldi. Bundan daha da mükemmel olan Bernini'nin çeşmesinin üstünde yüksek bir dikili taş bulunmasıydı. İtfaiyecileri şaşkınlıklarıyla baş başa bırakan Langdon, Olivetti'nin cansız bedeninin yattığı tarafa doğru kilisede koşturmaya başladı. Saat 22.31 diye düşündü. Bol bol vakit var. Langdon gün boyunca ilk kez kendini oyunda önde hissediyordu. Olivetti'nin yanında çömelerek dikkatle komutanın yarı otomatiğini ve telsizini aldı. Langdon yardım çağrısında bulunacağını biliyordu ama bunu yapmanın yeri değildi. Bilimin son mihrabının şimdilik gizli kalması gerekiyordu. Sirenlerini öttürerek Navona Meydanı'na akın eden itfaiyecilerle basının faydadan çok zararı dokunurdu. Langdon tek kelime etmeden kapıdan dışarı çıktı ve gürü halinde kiliseye hücum eden basının arasından sıyrıldı. Barbarini Meydanı'ndan geçti. Gölgeler arasına saklanarak telsizi açtı. Vatikan şehrine seslenmeye çalışıyordu ama parazitten başka bir şey duyulmuyordu. Ya kapsama alanı dışındaydı ya da verici için bir tür erişim şifresine gerek vardı. Langdon boş yere karmaşık düğmelerle numaralara basıp durdu. Sonunda yardım çağırma planının hiç işe yaramayacağını anladı. Dönüp ankesörlü telefon aradı, hiç yoktu. Zaten Vatikan santrali kilitlenmişti. Tek başınaydı. İlk başta hissettiği güvensizlik duygusuna yeniden kapılarak orada bir süre durup acınası halini gözden geçirdi. Kemik tozuna bulanmıştı, yaralanmıştı, yorgunluktan bitap düşmüştü ve açtı. Langdon yeniden dönüp kiliseye baktı. Medya ve itfaiye araçlarının ışığıyla aydınlanan kubbenin üstünden dumanlar tütüyordu. İçeri girip yardım isteme konusunda tereddüt etti. Ama içgüdüleri ona fazladan yardım almanın, özellikle de eğitimsiz yardım almanın yük olmaktan başka işe yaramayacağını söylüyordu. Eğer Haşhaş'ın geldiğimizi görürse, Victoria'yı düşündü. Onu tutsak alan kişiyle yüz yüze gelmek için bunun son şansı olduğunu biliyordu. Navona Meydanı diye düşünürken oraya gitmek ve uzaktan gözetlemek için yeterli vakte sahip olduğunu biliyordu. Taksi bulmak için etrafına baktı ama sokaklar neredeyse tamamen boştu. Sanki televizyon başına gidebilmek için taksi şoförleri bile her işi bırakmışlardı. Navona Meydanı sadece 800 metre uzaktaydı. Ama Langdon çok kıymetli enerjisini yürüyerek harcamak niyetinde değildi. Arkasını dönüp kiliseye bakarken birinin arabasını ödünç alabilir miyim diye düşündü. İtfaiye aracı mı, basın karavanı mı, ciddi yol. Dakikaların su gibi aktığı bilinciyle Langdon seçenekleri değerlendirip kararını verdi. Silahı cebinden çıkararak kendi karakterine öyle ters bir harekette bulundu ki ruhuna başka birinin sahip olduğundan şüphelendi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir Citroen'e koşan Langdon silahı şoförün açık penceresinden doğrulttu. "Fuori!" diye seslendi. Adam titreyerek dışarı çıktı. Direksiyona atlayan Langdon gaza bastı. 101. Günter Gillig İsviçreli muhafızların ofisindeki bekleme odasında bir bankta oturuyordu. Aklına gelen tüm tanrılara dua ediyordu. Lütfen bu bir rüya olmasın. Hayatının çekimini yapmıştı. Herkesin hayatının çekimi olacak türden bir şeydi. Dünyadaki tüm muhabirler şimdi Günter Gillig'in yerinde olmak istiyorlardı. Kendi kendine rüya görmüyorsun dedi. Ve bir yıldız oldun. Şu anda Dan Rather ağlıyor. Biraz şaşkın görünen Macri yanında oturuyordu. Glick onu suçlamıyordu. Kamerlengo'nun seslenişini yayınlamanın yanı sıra o ve Glick, geri sayımdaki karşı madde kutusunun canlı kamera görüntüleriyle birlikte Papa Odile'le kardinallerin tüyler ürpertici fotoğraflarını tüm dünyaya göstermişlerdi. İnanılmaz. Elbette tüm bunlar Kamerlengo'nun isteği üzerine yapılmıştı ve Glick ile Macri'nin şimdi İsviçreli muhafızların bekleme odasına kilitlenmelerinin sebebi bu değildi. Muhafızların hoşuna gitmeyen şey Glick'in hikayeye eklemeye cüret ettiği kısımdı. Az önce haber yaptığı konuşmayı duymaması gerektiğini biliyordu ama bu onun hayatının fırsatıydı. Glick'in vurduğu bir başka voli. son dakika kurtarıcısını mı? Hiç etkilenmediği anlaşılan Macri, bankta yanında otururken homurdanıyordu. Glik gülümsedi. Dahici değil mi? Çok aptalca. Glik sadece kıskandığına emindi. Kamerlengo'nun seslenişinin hemen ardından yine tesadüfen, Glik doğru anda doğru yerde bulunmuştu. Roger'ı adamlarına emir verirken duymuştu. Anlaşıldığı kadarıyla Roger, mevcut durum hakkında önemli bilgiler verdiğini iddia ettiği gizemli birinden bir telefon almıştı. Roger, sanki bu adam onlara yardım edebilecekmiş gibi konuşuyor ve adamlarına misafirin gelişi için hazırlık yapmalarını söylüyordu. Gelen bilgi son derece gizli olduğu halde Glik kendini işine adamış bir muhabir gibi davranmıştı. Yani onursuzca. Karanlık bir köşe bulmuş ve Macri'ye kamerasını uzaktan çalıştırmasını emrederek haberi yayınlamıştı. Daha fazla gerilim katmak için gözlerini kısarak Tanrı'nın şehrinde şok edici yeni gelişmeler diye duyurmuştu. Ardından Vatikan şehrine günü kurtaracak gizemli bir misafirin geleceğini söylemişti. Glik ona son dakika kurtarıcısı demişti. Son dakikada iyi niyetle meydana çıkan meçhul biri için biçilmiş kaftan. Diğer haber kanalları bu akılda kalıcı ses kaydını yayınlamış ve Glik bir kez daha ölümsüzleşmişti. Ben dahiyim diye düşündü. Peter Jennings az önce kendini köprüden attı. Glik elbette burada durmamıştı. Dünyanın ilgisini hazır üstüne çekmişken bir de üstüne kendi komplo teorisini eklemişti. Dahice, son derece dahice. Macri, bizi mahvettin dedi. Her şeyi berbat ettin. Ne demek istiyorsun sen, harikaydım. Macri ona inanamayan gözlerle bakıyordu. Eski başkan baba George Bush, bir Illuminati üyesi mi? Glik gülümsedi. Daha ne kadar bariz olabilirdi? George Bush'un 33. dereceden bir mason olduğu çok iyi biliniyordu ve CIA delil yetersizliğinden Illuminati soruşturmasını kapattığında CIA başkanıydı. Ve ışığın bin noktasıyla yeni dünya düzeni hakkında yaptığı tüm şu konuşmalar, Bush'un kesinlikle bir Illuminati üyesi olduğunu gösteriyordu. Macri, peki CERN hakkındaki şu hikayeye ne demeli diye çıkıştı. Yarın kapının önünde avukatlar sıraya girecek. CERN mi? Ah hadi yapma, çok açık, düşün. Illuminati CERN'in kurulduğu 1950'li yıllarda dünya yüzünden kayboluyor. CERN dünyadaki pek çok aydının sığınağı, sayısız özel fon. Kiliseyi ortadan kaldıracak bir silah geliştiriyorlar ve hop onu kaybediyorlar. Bu yüzden sen de tüm dünyada CERN'in yeni Illuminati üssü olduğunu söylüyorsun, öyle mi? Çok açık. Kardeşlikler öyle kaybolup gitmezler. Illuminati'nin bir yere girmiş olması gerekiyordu. CERN onların saklanabileceği mükemmel bir yer. CERN'deki herkesin Illuminati üyesi olduğunu söylemiyorum. Çoğunluğun masum olduğu büyük mason locası gibi olmalı. Ama yüksek kademelerdekiler... Sen hiç kara çalma diye bir şey duydun mu Glik? Peki ya mesuliyet? Sen hiç gerçek gazetecilik diye bir şey duydun mu? Gazetecilik mi? Osuruktan cin çıkarttın. Kamerayı kapatmam gerekirdi. Peki ya CERN'in kurumsal logosu hakkındaki saçmalıklar neydi? Satanist semboller. Aklını mı kaçırdın? Glik gülümsedi. Macri'nin kıskandığı çok belli oluyordu. CERN logosu en başarılı darbesi olmuştu. Kamerlengo'nun seslenişinden sonra tüm haber kanalları CERN ve karşı madde hakkında konuşmaya başlamışlardı. Bazı kanallar arka planda CERN'in kurumsal logosunu gösteriyorlardı. Aslında standart bir logoyu andırıyordu. İki zerrecik hızlandırıcısını temsil eden iç içe geçmiş iki çember ve zerrecik enjeksiyon tüplerini temsil eden 5 teğet çizgi. Tüm dünya bu logoya bakıyordu ama içindeki gizli Illuminati simgesini ilk keşfeden kendi çapında simge bilim uzmanı sayılan Glik olmuştu. Macri, sen simge bilim uzmanı değilsin diye çıkıştı. Şanslı köpeğin tekisin o kadar. Simge bilim kısmını Harvard'lı adama bırakmalıydın. Glik, Harvard'lı adam onu gözünden kaçırdı dedi. Bu logodaki Illuminati varlığı o kadar belirgin ki... İçi neşeyle dolmuştu. CERN'de pek çok hızlandırıcı olduğu halde logoda sadece ikisi gösteriliyordu. İki, Illuminati'nin ikilik sayısıdır. Çoğu hızlandırıcının sadece bir enjeksiyon tüpü olmasına rağmen logoda 5 tane görünüyordu. 5, Illuminati'nin 5 köşeli yıldızının sayısı. Sonra darbeyi indirmişti. En mükemmel nokta, Glik logoda büyük bir 6 sayısının bulunduğuna dikkat ederek, çizgilerden biri ve çemberlerden oluşmuştu. Logo döndürüldüğü zaman başka bir 6 sayısının, sonra başka bir 6 sayısının ortaya çıktığını göstermişti. Logoda 3 tane 6 vardı. 666, şeytanın sayısı, şeytanın işareti. Glik bir dahiydi. Macri onu yumruklamaya hazır görünüyordu. Glik bu kıskançlığın geçeceğini biliyordu. Aklı şimdi başka bir düşünceyle meşguldü. Eğer CERN, Illuminati merkezi ise, Illuminati'nin dillere destan elmasını sakladığı yerde orası mıydı? Glik bunu internette okumuştu. Onu görenlerin sadece hayranlık içinde bakabileceği mükemmellikte, eski maddelerden meydana gelen kusursuz bir elmas. Glik, Illuminati elmasının bulunduğu gizli yerin, bu gece ortaya çıkarabileceği gizemlerden bir başkası olup olmayacağını merak ediyordu.